Yakup 1. bölüm 23 ve 24. ayetlerden itibaren sözün tehlikeleri konu edilir. Yakup 1. bölüm 23. ayette çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer der. Aynada doğal yüzüne bakan adam gibidir. O zamanlar ayna olarak cilalanmış tunç kullanılmaktaydı. Ayna ilginç bir nesnedir ve burada Tanrı sözünün bir resmi olarak kullanılmaktadır. Aynaya baktığınızda kendi görüntünüzü görürsünüz. Kendinizi olduğunuz gibi görürsünüz. Ünlü bir ressam yüzünde büyük bir beni olan bir devlet adamının yani Abraham Lincoln'un resmini yaptığı sırada aralarında geçen bir konuşma anlatılır. Bu ressam bu devlet adamının portresini yapmaya hazırlanırken onun etrafta yürümesini ister. "Sayın başkanım, şimdi buraya oturur musunuz?" diye sorar. Bu adam daha sonra sehpasını başka bir yere koyup tekrar başkanın yerini değiştirir. Başkan gülmeye başlar çünkü ressamın ne yaptığını görmüştür. Başkanın yüzündeki o kocaman benin görülmeyeceği bir pozisyonda oturmasını sağlamaya çalışmaktadır ressam. Sonunda ressam tatmin olur ve "Sayın başkan, sizi nasıl resmetmemi istersiniz?" diye sorar. Bu büyük devlet adamı da "beni olduğum gibi resmet, ben de dahil olmak üzere" diye karşılık verir. İşte aynanın da size söyleyeceği budur. Yüzünüzde beniniz varsa bunu gösterecektir. Bu nedenle pek çoğumuz aynanın önünde çok fazla zaman geçirmek istemiyoruz. Dostum, Tanrı'nın sözü size ne olduğunuzu söyleyecektir. Çünkü bir kimse tanrısal sözün uygulayıcısı değilse, sadece dinleyicisi ise aynada doğal yüzüne bakan adam gibidir diyor kutsal kitap. Birisi çıkıp burada kişi yerine kadın denmeliydi diyebilir. Kadınlar genelde saçlarının ve makyajlarının düzgün olup olmadığını kontrol etmek için yanlarında küçük bir ayna taşır. Peki ya erkekler ne yapıyorlar? Onlar da aynaya bakmaktadırlar. Dostum, onlar da en az kadınlar kadar görüntülerine düşkünler. Erkekler kravatlarının düzgün ve saçlarının taranmış olmasından hoşlanıyorlar. Görüntümüzün çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ayna hatalarımızı bize göstermektedir. Elbette aynaya bakmanın bir tehlikesi daha var. Hatayı görüp onu düzeltmek için hiçbir şey yapmamak. Yakup 1. bölüm 24. ayette kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur diyor. Yakup dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun dediği 19. ayete burada yanıt vermektedir. Buradaki vurgusu şudur. Aynaya bakarken acele etmeyin, dinlemekte çabuk. Çabuk olmaktaki anlam tüm dikkatinizi Tanrı'nın sözüne vermede yatmaktadır. Yakup burada sıradan bir şeymiş gibi davranmayın. Aceleye getirmeyin der. Sözün uygulayıcısı değil, sadece dinleyicisi olan kişi, kutsal kitap bilgisini eyleme götürmeyen kişidir. Aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. Kendini görür sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Kutsal kitapta günahkar oldukları gerçeğini okumak istemeyenler o bölümleri hızlıca geçmektedirler. İşte bu nedenle metinsel vaazın demode olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın sözünün tamamını okumaya ihtiyacımız olduğuna inanmaktayım. Oradan buradan kulağa hoş gelen sözleri seçerek bir yere varamayacağız. Tanrı sözünü ayetlerle vermedi, bir bütün olarak bize iletti. Tanrı'nın sözünü olduğu gibi ele almalıyız. Söz sizdeki hatayı olduğu gibi ortaya çıkartan bir ayna olacaktır. Doktorda röntgen çektiren birinin röntgeninin sonucunda kanser olduğunu öğrenip doktora, "Şimdi doktor bey, benim bu röntgenle pek güvenim yok. Bunu göz ardı edip unutacağım" demesi gibi bir hal alır bu durum. Bunu bizzat söyleyen bazı kişileri de tanıyorum ve onlar maalesef öldüler. Doktor bana kanser olduğumu söylerse mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde tedavi olmak isterim. Dostum, Tanrı'nın sözünü okuyup onu göz ardı edemezsiniz. Karşılık vermeniz gerekir. Gerekli karşılığı vermezseniz bunun sorumluluğu size düşecektir. Doktorunuz size kanser olduğunuzu söylerse ve siz bununla ilgili gerekenleri yapmazsanız bunun sorumlusu doktor olmayacaktır. Sorumlu olan kesinlikle o değildir. Tanrı size sözünü verdi ve sizin ona vereceğiniz karşılığın sorumluluğu size aittir. Yeniden doğmuş birisine söz, "bak artık büyümüyorsun. Aslında ilk sevgini bırakıyorsun" diyecektir. Tanrı bize kendisini anımsatmak ve bizi geri çağırmak için sözünü kullanır. Tanrı'nın sözü yetersizliklerimizi ortaya çıkartan bir aynadır ve bizim de Tanrı'nın sözünün söylediklerini unutmamamız gerekir. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diye okuyoruz. Söz bize kendimizi olduğumuz gibi göstermektedir. Günümüzde kutsal kitap çok sevilen bir kitap değildir. En çok satılan ama en kötü okunan kitaptır. Çok sevilmez çünkü bize kim olduğumuzu gösterir. Yıllar önce dağlık bir bölgede yaşayan birinin orada kamp yapan bazı turistlerle yaşanan bir öyküsü anlatılır. O zamanlar dağda yaşayanların turistlerle pek ilişkisi yoktu. Turistler gidince söz konusu olan bu kişi onların kamp yapmış olduğu yere gidip etrafa baktı. Turistler ayna da dahil olmak üzere pek çok şey bırakmışlardı. O da daha önce hiç ayna görmemişti. Aynaya bakarken özlemle "Babacığımın bu resmini hiç bilmiyordum." der ve çok duygulanır, aynayı eve götürür. Ve evde aynayı saklar. Karısı onun ne yaptığını görür ama bir şey söylemez. O evden gidince onun sakladığı şeyin ne olduğunu görmek ister. Aynayı bulur ve bakıp demek ki beraber olduğu yaşlı kadın bu der. Sevgili dostum, size şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın sözünü okuyup orada başkasının resmini görmek çok kolaydır. Oysa o sizin resminizdir ve benim resmimdir. 25. ayetten itibaren sözün tasarısıyla karşılaşıyoruz. Yakup 1. bölüm 25. ayette. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır, der bu 25. ayette. Yaklaşmak, dikkatle inceleyen anlamına gelmektedir. Özgürlüğün yetkin yasası. Bu Musa'nın yasası değil, lütfun yasasıdır. Yakup burada yasadan Pavlus'un konuştuğu gibi bahsetmez. Pavlus yasadan bahsettiği zaman Musa'nın yasasından konuşmaktadır. Oysa Yakup'un konuştuğu yasa iman yasasıdır. Eski antlaşmadaki yasada sevgi vardır ve yeni antlaşmadaki yasada da sevgi bulunur. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Ancak Rab şunu da söyler. Yuhanna 14. bölüm 15. ayet. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette ise birbirinizin yükünü taşıyın böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz der kutsal kitap. Bu hangi yasadır? Bu Mesih'in yasasıdır. 1. Yuhanna 5. bölüm 3. ayette Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir diye yazar. Çevre yolunda, otobanda araba sürdüğünüzde yolda trafik olduğunu ve bir sürü yoldaki tabelaları ve pek çok trafik yasasını görürsünüz. O çevre yolunda araba sürme özgürlüğüne sahip olmak istiyorsanız o yasaları yerine getirmeniz gerekmektedir. Mesih'te özgürlük vardır ve bu tek gerçek özgürlüktür. Ancak Mesih'teyseniz ona boyun eğmeniz gerekir. Onun yasası ağır değildir, sert değildir. Tanrı'nın bir çocuğu olmanız size 10 emri çiğneme hakkını vermeyecektir. Bu yasalar zayıf kişiler içindir. Yasalar yasayı çiğneyenler içindir. Ne yapmak, nereye, nasıl gitmek konusunda oluşturulan yasayı çiğneyenlere verilen cezalardan meydana gelen bir yasalar bütünüdür. Dürüst vatandaşların yasaya ihtiyacı yoktur. Yaşadığım ülkedeki yasaların yarısını bilmiyorum. Ancak hileli işler yapanlar bu yasaların hepsini bilecektir. Çünkü o yasaları çiğnemek için boşluklar bulmaya çalışırlar. Tanrı bugün çocuklarını daha büyük bir konuma çağırmaktadır. Tanrı'nın çocuğu ruhsal bir doğallığa, yüksek ve ulvi bir güdüye, Tanrı sözüne sahiptir. İmanlı asla öldürmeyi arzulamaz. Bu yasanın üzerinde yaşar. Kurtarıcının sevgisiyle yönlendirilir ve ona boyun eğmeyi arzular. Tanrı'nın sözünü ne kadar çok okur ve çalışırsak o kadar çok öğrenir, sever ve yaşarız. Sevinç ruhu doldurup taşırır. Bizler zincire vurulmuş köleler değiliz ve bize istemediğimiz şeyler yaptırılmaz. Sizin ve benim ülkemizin yasalarının tümünü bilmemiz gerekmiyor. Ama eğer Tanrı için yaşayacaksak onun sözünü bilmemiz gerekir. Bugünlerde pek popüler olan anlaman gerekmiyor, sadece onun elini tutman gerekiyor ezgisiyle aynı fikirde değilim. Dostum, anlamamız da gerekir. Anlamadan onun elini tutma eğiliminde olamayız. Bugün Tanrı'nın sözünden habersiz olan pek çok insan var. Cahil olmak ayıp değildir. Sizi bilmiyorum ama ben cahil doğdum. Doğduğum zaman A ile B'nin ne olduğunu bilmiyordum. Yürüyüp konuşamıyordum bile. Kötü bir durumdaydım ama o durumda kalmadım ve siz de kalmadınız. Bilmemek ayıp değildir ama Tanrı'nın çocuğunun cahil kalması ayıptır. Yakup 1. bölüm 26. ayette. Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur der. Dindar ve din aslında kutsal kitabın sözcükleri değildir. Yani bu sözcükler yeni antlaşmada yaklaşık 10-15 kez kullanılır. Yakup bu sözcükleri diğer yeni antlaşma yazarlarından daha çok kullanmıştır. Din sözcüğü başlamak anlamına gelen Latince bir sözcükten gelir. Herodot'un bu sözcüğü kullanmasına rağmen Grekçe'de çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Mısırlı rahiplerin dininden söz eder. Bu resmi bir seremoni, şekil ya da ritüelle ilgili olan bir kavramdır. Bugün dünyada pek çok din var ve bu dinler sadık, ateşli izleyicilerinin olduğunu dünyaya gösterirler. Ama bir dine sırf dışsal bir ritüel şekle uyuyor diye Hristiyan diyemezsiniz. Hristiyanlık bir din değildir. Bir kişidir ve o kişi de İsa Mesih'tir. Onu ya kabul eder ya da reddedersiniz. Yakup burada dindar birinin bile dilini kontrol etmezse, dini her neyse bunun boşuna olduğunu söyler. Peki bir Hristiyan ve onun dili söz konusu olunca ne olacaktır? Yakup 3. bölümde Tanrı'nın çocuğu ve onun dilini dizginlemesi konusunda oldukça ayrıntıya girmektedir. Biri duyduklarınızın yarısına inanamazsınız ama onu tekrar edebilirsiniz demiştir. Bu bugünkü liselerde büyük bir sorun oluşturur. Dilini dizginlememiş olan pek çok insan var. Yakup 1. bölüm 27. ayette. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır diyor. Bu muhteşem bir bildiridir. Temiz ve kusursuz. Doğru bir inanca sahip olmak için bunlara ihtiyacımız var. Mesih inancı bunu kesinlikle sağlamalıdır. Yetimleri, dulları acılarında görmeye gitmek gerekir. Bu madalyonun olumlu tarafıdır. Tanrı'nın çocuğunun dünyanın sıkıntıları ve dünyadaki insanların sorunlarıyla ilgilenmesi gerekmektedir. Siyasetçilerin akıllı olduğu alan işte burasıdır. Çıkıp insanlarla tokalaşırlar. Kişisel bazda iletişim kurarlar. Aynı şekilde Hristiyanların da çıkıp insanların olduğu yere gitmesi gerekir. Tapınakta inanç sahibi görünüp sokakta bu inançtan eser görülmemesinin ciddi bir tehlike yarattığına inanıyorum. Sokak inancına da ihtiyacımız var. İnsanlarla kişisel düzeyde şefkatli ve yardımcı olacak şekilde ilişkimizin olması gerekir. Öte yandan kendisini dünyasal bozukluktan saklamaktan bahsedilir bu ayette. Bu da madalyonun olumsuz tarafıdır. Dünya ile temas halinde olmak demek, dünyaya ait şeylerden etkilenmeniz gerektiği anlamına gelmez. İnanlar olarak bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. Annesi ölmüş olan küçük bir erkek çocuğunun hikayesi aklıma geldi. Babası yoksulmuş ama bu ufaklığı yetiştirmek için direnip durmuş. Çocukla ilgilenen zengin bir çift de varmış ve bu çift onların akrabasıymış. Çocuğun babasına bu çocuğa hayatta her şeyi veremezsin. Biz zenginiz, biz ona her şeyi verebiliriz demişler. Böylece baba da gidip çocuğuyla bu kişilerle birlikte yaşaması hakkında konuşmuş. Çocuğa sana bisiklet ve oyuncaklar verecekler. Bayramlarda sana harika armağanları olacak. Seni gezilere götürecekler. Senin için benim yapamayacağım şeyleri yapacaklar demiş. Ufak çocuk da ben gitmek istemiyorum diye karşılık vermiş. Babası peki neden diye sormuş. Çocuk bana seni veremezler demiş. Çocuğun isteği buydu. Bugün dünyada böyle bir kişisel ilişkiyi arayan pek çok insan var. Dostum, bu insanlara tatlılık, iyilik ve düşünceli davranarak bir Hristiyanın iman konusunu sunabilirsiniz. Ama kendimizi dünyanın lekelemesinden korumamız gerektiğini de anımsamalıyız. Yani kendimizi dünyanın yalanından, dolanından, her türlü pisliğinden, kısacası günahından korumalıyız. Dünyanın şeylerinden etkilenmemiz Hristiyanlar için tehlikelidir. Tanrı, imanı başkalarına gösterilen tutum ve hareketlerle sınamaktadır. Yakup 2. bölümün ilk 13 ayetinde Yakup toplumun farklı katmanlarındaki kişilere nasıl davranmamız gerektiği konusunu ele alacaktır. Zengine nasıl davranırsınız? Yoksula nasıl davranmamız gerekir? Bugün tanıştığınız sıradan birine nasıl davranmamız gerekir? Kitabın bu kısmı Tanrı'nın yoksullukla savaşını da ele almaktadır. İşin ilginç tarafı Tanrı'nın zenginlikle savaşını da ele almasıdır. Bu Tanrı'nın yoksulluk ve zenginlik savaşıdır. Hem yoksulluk hem de zenginlik bir lanet olabilir. İnsanlığın üzerindeki lanet kısmen yoksulluk ve zenginliktir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı şöyle der. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 8. ayet. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. En zor ulaşılan kişiler çok yoksul olanlarla çok zengin olanlardır. Bu iki gruba da Tanrı'nın özünü iletmek hemen hemen imkansız gibidir. Aslında dünyamızdaki esas sorun zenginliğin dengesizliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzdeki sorun partiler arasında ve hatta ırklar arasında çıkmaz. Dünyadaki sorun zenginliğin dengesizliğindedir. Örneğin Hindistan'ı göz önüne alalım. Nüfusu 1 milyar dolayındadır. Orada kıtlık ve açlık var. Yüz binlerce insan açlık çekiyor. Oradaki durumla zenginlerin sahip olduğu bolluğu bir kıyaslayalım. Tanrı bu mektupta bu sorunun peşini bırakmayacaktır. Yoksulun yanındadır. Ben de bunu söylemekten büyük sevinç duyuyorum. Zaten Rab İsa dünyaya geldiğinde zengin birinin oğlu değildi. Yani bir eli yağda, bir eli balda değildi. Yoksulluk içinde doğdu İsa Mesih. Bir ahırda doğdu. Kalabalıkları beslemek için küçük bir çocukken ekmekleri ve balıkları ödünç aldı. Ödünç alınan bir kayıktan konuştu. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Bir gerçeği örneklendirmek için bir demir parayı ödünç almak zorunda kalmıştır. Yarışilime gitmek için bir eşeği ödünç aldı. Fısıh bayramını kutlamak için bir odayı kullandı. ödünç verilen bir çarmıhta öldü. Çarmıh onun çarmıhı değildi. Katil olan Barnabas adında birisi içindi. Onu ödünç bir mezara koydular. Mezar Aramatyalı Yusuf'a aitti. Kolejde öğrenciyken yoksulluğun bereketleri hakkında konuşmak için gelen bir konuşmacıyı dinledim. O zaman yoksul bir gençtim. Gerçekten yoksuldum. Dostum ödünç alınan parayla okula gidiyor ve tam günde çalışıyordum. O adam aynı zamanda bir toplulukta konuştu ve duyduğuma göre oldukça iyi para kazanan bir adamdı. Tahmin ettiğiniz gibi söyledikleri bir kulağımdan girdi, diğer kulağımdan da çıktı. Bana verebileceği hiçbir mesajı yoktu. Yoksulluğun bereketleri. Doğduğumdan beri hiç uzağında bulunmadığım bir konuydu. Yoksullukta hiçbir bereket olmadığını biliyorum. Yoksulluk bir lanettir diyebiliriz. Ve Mesih'in taşıdığı lanetin bir kısmı da yoksulluktur. Yakup'un bu mektupta gösterdiği gibi zenginlik de bir lanet olabilir. Elçi Paulus şöyle diyor. 1. Titus 6. bölüm 10. ayette. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Elçi Paulus ile Yakup kesinlikle burada hemfikirdirler. Paranızı yanlış şeyler için harcayabilirsiniz. Paranızı yanlış bankaya da yatırabilirsiniz. Matta 6. bölüm 19. ayette yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar der. Bankaların hepsi bize paramızı nereye yatırmamız gerektiğini söyler ama Tanrı aslında şöyle diyor. Bir bankam var ve onu sizin için orada bulunduracağım. 5. bölümde göreceğimiz gibi Yakup zenginlere karşı sert davranır. Süleyman'ın özdeyişleri her imanlının felsefesi olmalıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 8. ayette bana ne yoksulluk ne zenginlik ver derken Tanrı'nın yoksulluk sorununa getirdiği çözüme şimdi bakabiliriz. Tembele, üşengece ve sorumsuza bakmak için zenginleri sormak değildir bu. Öte yandan Tanrı hiçbir zaman yoksula yardım ederken onun onurunu, şahsiyetini ve kişiliğini incitmez. Tanrı'nın yoksulluk ve zenginlikle savaşı yardım için milyonlarca dolar adına olmamaktadır. Özellikle kafa ve mideye ulaşmayı değil yüreğe ulaşmayı Tanrı amaçlar. Sınıfa karşı bir savaştır. Yakup imanlar arasında paradan dolayı ortaya çıkan ayrımlar ve bölünmelerden bahseder. Yakup 2. bölüm 1. ayette. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın der. Yakup'un bedensel açıdan üvey kardeşi olmasına karşın burada İsa'dan Rabbimiz İsa Mesih diye hitap etmesine dikkat etmeliyiz. Ve hatta Yüce Rabbimiz diye hitap eder. Burada Mesih'in tanrılığının kuvvetli bir ifadesi bulunmaktadır. Mesih'in tanrılığını belirlemede Rab İsa ile aynı evde büyüyen küçük kardeşten daha iyi bir konumda olabilecek başka birini düşünmek zordur. Açıkçası Yakup Mesih'in tanrılığı konusunda herkesten, her teologdan çok daha fazla donanıma sahipti. Böyle bir teolog, 1. yüzyıl gerçeğinden ve İsa'nın büyüdüğü evle ilgili bilgiden oldukça yoksundur. Bu nedenle Yakup'la aynı frekansta olduğumu söylemek isterim. O, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'tir. Yakup burada bize Mesih'e olan imanımızı dile getirip sonra da ruhsal kibirliliğe kapılmamamız gerektiği konusunda konuşmaktadır. Topluluktaki hizipçilere katılmayın. Hangi gruptan gelirlerse gelsin. Herkes Mesih'in bedeninde kardeştir. İmanların paylaştıkları vardır. Dostluk, arkadaşlık üzerlerinde bir bayrak gibi olmalıdır. Yakup imanlardan oluşan tüm topluluğa seslenerek zengin, yoksul, sıradan, yüksek tabakadan, alt tabakadan, köle ve özgür olsun, Yahudi ve diğer uluslar, Grek ve barbarlar, kadın ve erkek herkese seslenerek ayrım yapmayın der. Mesih'in bedeninde oldukları zaman hepsi birdir. İmanlıların bedeninin içinde kardeşlik ve Rab İsa Mesih'te onları birleştiren bir sevgi bağı vardır. İmanlar arasında dostluk ve paydaşlık geçer akçe olmalıdır. Yakup, Yüce İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın der. Rab İsa Mesih'e aitseniz ve başka biri daha onunsa o sizin kardeşinizdir. Dahası eğer bir günahkar toplantınıza gelirse ya da siz onunla kontak halinde olursanız onun Mesih'in uğruna öldüğü bir insan olduğunu anımsayın. Daha önce sizinle durduğunuz gibi o da şimdi çarmıhın önünde durmaktadır. Eski antlaşma İsrail'e zenginlikle fakirlik arasında ayrım yapmamasını öğretir. Musa'nın yasasında Tanrı Leviler 19. bölüm 15. ayette şöyle uyarır. Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. Petrus bu dersi Yafa'da Tanrı'nın gökten çarşafa benzer bir nesnenin içinde yeryüzünde yaşayan her türlü dört ayaklı hayvan, sürüngen ve kuşları gönderip ona bunları yemesini emrettiğinde öğrenmiştir. Elçi Petrus bu deneyiminden şu sonucu çıkartır. Elçilerin İşleri 10. bölüm 34 ve 35. ayetler. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Yakup bunu şu ilginç örnekte vurgular. Yakup 2. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Buradaki toplantınız sinagog anlamına gelir. Öyle görünüyor ki Yahudi inanlılar bir araya geldikleri yere sinagog demekteydiler. Hiç bina inşa etmediler ve sık sık evlerde toplandılar ama birçok yerde bir sinagog kiralamış olmalılar. Cumartesiden çok pazar günleri toplandılar ve böylece Yahudilerin toplantısıyla toplantıları çakışmadı. Parmağında altın yüzük olan birisi sözü onun tek bir yüzük taktığı anlamına gelmez. Ama zenginliğinin kanıtı olarak parmaklarının altın yüzüklerle dolu olduğu anlamına gelir. Üstünde parlak giysilerle gelen biri ifadesi de onun kaliteli ve parlak giysiler içinde olduğunu gösterir. Yani gösterişlidir ve gösterişe düşkündür. Giysisi yoksul adamın giysisiyle tezat oluşturmaktadır. Birisi bazıları inanlar topluluğuna katıldığı zaman dua esnasında gözlerini kapamaya, bazıları da başkalarının giyimini kuşamını gözetmeye gider demişti. Birçok yerde toplantılar artık giyim kuşam toplantıları haline getirildi. Zengin biri sanki topluluğa girişini büyük tantanayla yapar. Böyle bir zengin adam kiliseye büyük bir gösterişle girmektedir. Tavus kuşu gibi kasılarak yürür. Rab İsa'nın zengin adamla Lazar'ın gerçek öyküsünde söz ettiği zengin adam gibidir. Luka 16. bölüm 19. ayette zengin bir adam vardı. Mor ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi der bu ayetlerde. Her gün eğlenirdi ifadesi onun için hayat devam eden bir partiydi anlamına gelir. Zengin insan için buradaki yaşam sanki hiç bitmeyecek, geçmeyecek bir zevk, eğlence dünyasıdır. Buna karşılık burada Yakup'un sözünü ettiği fakir adam giysileriyle ve her haliyle belli olan adamdır. Yakup böylece fakir ile zengini karşılaştırır. Toplumsal sorunu gözümüzün önüne getirmektedir. Zengin toplumumuzda giyinip kuşanmak için diğer etkinlikleri bahane olarak kullanabilir. Tabii ki pek çok kişi bunu yapmak için toplantıları bile kullanır. Dostum, kılık kıyafete gereğinden fazla özen göstermekte tehlike vardır. Yaşam bu dünyada birçok şeye sahip olmak değildir. Tantanalı giyinmek, kuşanmak da değildir. Tanrı'nın ilk başta aradığı gönül zenginliğidir. Daha da önemlisi doğruluk ve sevgi dolu bir yaşamdır. Giyimi kuşamı yerinde olana özel önem vererek şurada şu güzel yerde otur dersiniz diyor. Buna karşı yoksula sen orada otur ya da yerde ayağımın dibinde otur dersiniz. Yüreğinizde ayrım gözeterek kötü düşünceli yargıçlar durumuna düşmez misiniz diye ayet soruyor. Günümüzde bu yoksul adama aslında sen arkada ayakta dur demeye benzer. O zamanlar önlerde önemli kişilerin oturması için ayrılmış özel yerler vardı. Çok eski zamanlarda kiliselerde de zenginlerin oturabileceği özel yerler varmış. Herkes oraya oturamazmış. Bu yerlerin belirli de bir ücreti varmış. Düşünebiliyor musunuz bunu? Mesih'in sözüne ettiği birliğe, beraberliğe, insanların Tanrı önünde aynı olduğu ilkesine, sevgiye, merhamete bu tutum hiç benziyor mu? Kesinlikle hayır. Mesih İsa inanları bu ister zengin olsun ister fakir, ister okumuş ister okumamış olsun alçak gönüllüye çağırır. İnanlı kim olursa olsun Mesih'i örnek almalıdır. Mesih alçak gönüllüdür. Onu izleyen de böyle olmalıdır. Bunun başka bir yolu yok. Eğer zengine, okumuşa saygı gösterip ön sıralarda oturulmasına önem veriliyor ve fakire, sıradan bir inanlıya ise önem verilmiyorsa burada Rabbin sevgi, doğruluk ve adalet ilkesine uymayan bozuklukların olduğunu söyleyebilirim.